Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala nebiyyine Muhammedin ve âli ashabi ecmain. Kardeşler, öncelikle Allah'a hamd ediyorum. Bana böyle bir fırsat verdi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsata icabet ettiniz. Tüm doğrular Allah'ındır. Tüm hayır Allah'tandır. Eğer bir yerde başarı çıkacaksa vallahi bu Allah'tandır. İnsanın rolü hiç yoktur orada. Sadece o hayrın bir hamallığını yapmıştır, taşıyıcılığını yapmıştır. Hepsi bu. Eğer ortada bir hata varsa nefis kaynaklı şeytandandır. Rabbim beni ve sizleri affetsin. Şimdi kardeşler, her davetçinin bir davet üslubu olur. Eğer bu davet üslubu bilinmezse dinleyiciler zan yapabilir. Fazla da verim alamayabilir. Bazı davetçiler İşlemek istediği konuyu masaya yatırır. Tarihi çok sever o davetçi. Hep tarihsel açıdan bakar. Başka bir davetçi de fıkı çok sever. Hep fıkı açıdan bakar. Caiz midir değil midir? O konuya kafa yorar. Başka bir davetçi de aksiyonerdir. Bu bilgi nasıl pratize yapılır? Ben de acizane kendi çapımda bir davetçi olarak masaya yatırdığım konunun önce Allah katındaki değerine bakarım. Allah-u Teala bu konuya ne kadar değer vermiş? Resulü Selam ne kadar değer vermiş? Artı bu konuyu öğrenirsem ne kazanacağım? Bu konuyu öğrenmezsem ne kaybedeceğim? Bu konu dünyada, kabirde ve mahşerde bana fayda veriyor mu, vermiyor mu? Eğer vermiyorsa bu doğru bilgiden ben bir anlık uzak kalırım. Yani şu an işime yaramıyor derim bu doğru bilgi. Ama başkasının işine yarayabilir. Şu an ben demiş olsaydım ki size geçen haftadan, işte Cumali hocam sen kardeşlere söyle, işte haftaya bugün ben geleceğim, bir helikopter pervanesi arızalandığı zaman nasıl tamir edilir, o dersi vereceğim. Kaç kişi gelirdi? Kimse gelmezdi. Neden? O bilgi sizin işinize yaramayacaktır çünkü. Bu sebepten. Yani o yüzden fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırım diyor Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani her fayda vermeyen ilim zararlı anlamına da gelmiyor. Şimdi masaya yatırdığımız konu din. Yani Kur'an ve sünnet. Şimdi Allah-u Teala önce dünya yarattı. Daha sonra insanlar gönderdi. Ruhlar önünde yaratmıştı. Bir beden yarattı. Ruhlar gönderdi. Artık insanlar bir Allah'ın kanunlarına uygun olarak işte bir şekilde ürediler. Ve insanları da kendisine bahşedilen akılla yeryüzünü nasıl ıslah ederiz, nasıl kanunlar üretebiliriz, nasıl huzurlu bir hayat yaşarız diye kanunlar üretmeye çalıştılar. Yeryüzünde insanın en güzel, en üst düzey, en mutlu, en huzurlu bir şekilde nasıl yaşayacağını insanlar anlayamadılar. Ve çevrelerine zarar verdiler. Hem kendilerine hem çevrelerine bir şekilde zarar verdiler. Yani adaleti yakalayamadılar. Mesela İşte bir tanesi cinayet işliyor. Sonuçta bir suç var ortada. O katil yakalanıyor. Biz buna ceza vereceğiz diyor. Düşünüyorlar nasıl ceza veririm buna? Hapse atalım diyor. Evet, bu hapis için iyi bir ceza. 20 yıl ceza vereceğiz sana. Ama o katil hapiste 20 yıl yatarken kadın kocasız kalıyor. Kadına da bir ceza vermiş oluyor o akıl. Çocuklar babasız kalıyor. Babaya, çocuklara da ceza veriyor farkında olmadan. Ticaretine ceza veriyor farkında olmadan. Onun annesine, babasına, akrabalarına ceza veriyor. Yani sadece bir kişiye ceza vermiş olmuyor. Peki ne yapalım? Düşünüyorlar. Bir şey bulamıyorlar. Yani ne yaparsan yap mutlaka birilerine zarar veren bir akıl çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala merhamet etti bu insanlara. Baktı muradı anlaşılmıyor. İnsanlar yani o yaratıcıyla diyalog haline geçemediler. Kendi içlerinden merhamet edip bir uyarıcı gönderdi Allah-u Teala. Yani peygamber gönderdi. O peygamber o yörenin kanun üreten kişilerine dedi ki sizin dediğiniz gibi değil böyle olur. Eğer o peygamberin sözüne kulak vermiş olsa saltanatları sallanacaktı. Çünkü tamamen adil, herkesin yargılanacağı, kimsenin masum olmadığı bir sistem. Bu insanları rahatsız etti. Ve insanlar kendi çapında haklı olarak dediler ki senin bahsettiğin Allah göklerin ilahı olsun, yeryüzüyle ilgilenmesin. Yeryüzüyle biz daha iyi ilgileniriz dediler. Yani akıllarını ilah yerine koydular. Ve bazı kesimde uyarıcıları öldürdü. Allah Teala merhamet etti, bir uyarıcı daha gönderdi, yine öldürdü. Gönderdi, yine öldürdü. Bu Yahudilerden bahsediyorum. Daha sonra Allah Teala bir kitapta konuştum. Yeryüzüne son sözünü söyledi. Yani bir peygamber gönderdi, artık bir daha peygamber göndermeyeceğim dedi. O peygamber insanlar dedi ki, yeryüzünde en mutlu şekilde yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'nın şu sözüne ve benim şu sözüme, Kur'an ve sünnet dediğimiz, aslında birinci kaynağımız Kur'an, ikinci kaynağımız sünnet değil. Birinci kaynağımız Kur'an ve sünnet. Yani ikisi yan yana. Evet. Buna kulak veren hem bu dünyada adam gibi yaşar, mutlu yaşar. Yani yeryüzündeki hayvanlar bile rahat ederler. Eğer şu ikisiyle yaşarsanız. Ve huzurlu olursunuz. Kim huzurlu olur? Zengini de huzurlu olur, fakir de huzurlu olur. Herkes adil bir şekilde yaşar. Ve peygamberini Allah Teala yanına aldı. Ama Allah insanlara yine acıdı. Bu kez davetçileri devreye koydu. İşte asrı hamdolsun ki insanlar hüsrandadır. İmanı zayi olur. Ya Rabbi ne yapsın? Ne yapmam? Yani ne yaparsam imanım zayi olur. Eğer iyiliği emredip kötülükten yasaklamazsan. Ya emri mağruf ne yani münker yapmazsan. Hakkı ve sabrı tavsiye etmezsen. Yani ciddi bir tehdit geldi. Bu oturan davetçilere. Yani biz Resulü Aleyhisselam'ın insanlara sunmuş olduğu bu bilgileri biz alacağız, tekrar insanlara sunacağız. Bu bizim görevimiz. Bunun temelinde de Allah-u Teala'nın çok merhameti yatıyor. Yani insanlar Allah'a acıdı. İstese yalnız bırakırdı, herkes sapıtır giderlerdi. Şimdi Kur'an ve sünnet geldi. O yeryüzünün ilah adayları dedi ki, ya baktı engel olamayacaklar bunlara. Peki ne yapalım? Bir araya geldiler. Dediler ki biz bunlarla halkın arasına bazı engeller koyalım. Yani ulaşım zorluğu çeksinler bunlar. Yani bol yani levhaları oynatalım, yerine söküp yeni levha takalım. Mesela ki Menemen 30'sa 300 kilometre. Yani gelecek olan kişinin hevesini kıralım. 300 bayağı da çok, yetişemeyiz, geri döndürelim. Oysa ki sadece bir levha sökmüştür, hepsi bu. Şimdi kurutamayacağınıza inandığınız nehrin eğer yatağını değiştirirseniz o nehir kurumuş gibi olur. İstediği yere aksın, boşaltmış olur. Peki ne yapalım dediler? Kur'an'la hadislere biraz şüphe tohumları atalım dediler. Yani anlayamasınlar bunlar. Peki ne yapalım? İşte hadisi şerif dendiğinde bunlar araştırmadan inanacaklar bir defa bunlar. Peki hadisleri nereye serpiştirelim? Cilt cilt kitapların arasına koysak herkesin gücü yetmez o kitapları alsın. En uygun hangisi hocam? Takvim yaprakları. Yani zaten ücretsiz dağıtılıyor çoğu firmada. Nasıl?
Herkes de var.
Herkes de var. Bol bol hadis-i şerif yazalım. Vallahi yemin edeyim size hadis üretmek kadar kolay bir şey. Yani Allah muhafaza. Şu an istesen 300 sene çok rahat Allah muhafaza. Yani zor değil. Çünkü sözcükler şeyler ait, beşerler ait. Özellikle faziletler babında istediğin kadar üret. Ve yani bizim vatandaş Nuri acaba doğru mu değil mi diye anlamaz ki. Bu hadis-i şerif yazıyor. Tamamdır. Onun dini odur. Bir böyle yapalım dediler. Daha sonra işte kitaplar çoğaltalım dediler. Uyduruk yayın evleriyle. Hatta inanın bu 17 Ağustos depreminden sonra arkadaş bir yoklama çekmiş. İsim vermeyeceğim. Bir yayın evini arıyor. Yani deprem duası var mı? Siz şimdi şu duayla idare edin. Biz şey yapıyoruz. Çıkarıyoruz. Şimdi düşünsene böyle bir kitle var karşımızda. Şimdi hedef neydi? Bu doğru anlaşılmasın. Peki doğru anlaşılsa ne olur? Onların saltanatları bir defa sallanacak. Yani tahtları sallanacak. Konumuz şeydi kardeşim. Bak başka söylemi unuttum. Dinin doğru anlaşılmasına temel kriterler ne olması gerekir? Şimdi ortada bir din var. Fakat kendini ehli sünnete nispet eden belki de onlarca, yüzlerce şey var, bir cemaatler var. Ve bu cemaatler de yani kütüphanesine baktığımızda aynı kitaplarla karşılaşamıyoruz. Söylenleri farklı, esprileri farklı, giyinişleri farklı, kültürleri farklı. Fakat marka aynı, ehli sünnet ve cemaat. Şimdi konunun daha rahat anlaşılması için 4 yıldır yazdım habervaktim.com'a, bu vakitin sitesi. Orada bir makale yazmıştım. 5 Japon Müslüman olmak için Türkiye gelirse diye. Onu anlatayım isterseniz. Konumuza %100 bağlantılı bir makale. Şimdi Şimdi tabi bir anlık hayal kurmanızı istiyorum. Düşünün dedim. 5 tane Japon iman etmek için Türkiye'ye gelip araştırıp iman edip ülkelerine dönüp basın toplantısı yapacaklar. Havaalanında bir tarikatçı, iki nurcu, işte selef akidesine sahip olan partici ve tekfirci. 5 kişi bekliyor. 5 Japon birer tane alacaklar. Bir ay eğitim verecekler. Dinlerini anlatacaklar. Ülkelerine gönderecekler. Onlar da Japonya'da bir basın toplantısı yapacak. Bir ay süre doluyor. 5 kişi gidiyor Japonya'ya. İlk tarikatçı çıkıyor. Tabii tarikat elbisesiyle çıkıyor. İşte sarıkla cübbesiyle. Ehl-i sünnet ve cemaatten geliyorum diyor. İşte arkadaşlar diyor. Ben gittim araştırdım diyor. Gerçekten en güzel dinin, ehl-i sünnetin işte tarikat olduğunu gördüm. İşte bizim şeyhimiz var. İşte Firan bölgede. İşte bir de bu mahşer karabalık var. Orada çok sıkıntı var. Allah'ın vazgeçti. Cehenneme girme ihtimali çok çok yüksek. Onun eteğine tutuyorsun. O referans oluyor. Cennete gidiyorsun. Yani cennet garantili bir İslam. Ve toplu zikirlerimiz var diyor böyle. İşte ölülerden medetimizi bekleriz, şeyhlerimize gideriz falan. Sizi ben bu dine davet ediyorum diyor. Tabii Japonlar dinliyorlar sadece. Çünkü Japonlar kime hak verecek bilmezler. Çünkü kriterleri yok. İkinci Japon çıkıyor. Kılık kıyafeti ondan tamamen farklı. Mesela bir nurcu çıkıyor. Ehl-i sünnet ve cemaatten geliyorum diyor. Bak markalar aynı. Fakat pazarlamacıların giyinişleri ve söylenmeleri farklı. Ya sözde aynı ürünü pazarlayacaklar bunlar. Ve onlar koltuğun altında kırmızı bir kitap. Geçimde artık onu da okumuyorlar. Ehl-i sünnet ve cemaatten o da diyor işte bizim de bir hocamız var filan yerde diyor. İşte tüm dünyada okullarımız var diyor. İşte devletlerin gazetelerimiz var. İşte öğrenci yetiştiririz. İşte din budur diyor. Ben sizi bu dine davet ediyorum. O dinle aşağı. İşte partici çıkıyor. İşte bu partili olur ancak diyor. Bir rozet dağıtıyor. O da diyor işte Ehl-i sünnet ve cemaat din budur. Az kaldı. Sonra selefi çıkıyor. İşte arkadaşlar diyor sahabe nasıl bir din anlarsa biz öyle anlayacağız diyor. O dinle aşağı Ehl-i sünnet ve cemaat. Tekfirci çıkıyor. Sevgili müşrikler diyor. Zaten başta film kopuyor. İşte ilk konuşan arkadaşımız kafirdir diyor. İşte şu sebepten. O da kafir bu sebepten. Selefi bunlara kafir demek. O da kafir oldu bu sebepten. İşte sizi ben bu dine davet ediyorum. Noktayı koydum. Şimdi Allah için sorarım. Bu Japonlar kime hak verecekler? Yani 5 giriş Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Yani marka şeyde o yazıyor tabelada. Fakat içeri bir giriyorsun, kasap yazıyor, gidiyorsun market çıkıyor. Bir gidiyorsun kömür satan dükkan çıkıyor ama orada kasap yazıyor. Yani ne yapacak bu insanlar? Şimdi ben avam adına siz davetçilere soruyorum. Avam şunu söyler, yani avamın dilini yakalamak gerekiyor. Avam der ki, ya bir defa siz yani kendinizce en doğru sizler biliyorsunuz. Sizler bizi boş bıraktığınızdan dolayı birileri doldurdu. Ne yaptırdı bize? Dinimizi, takvim yaprakları, uydurup işte yayın evini çıkarmış olduk, kitaplarla bizi kandırdılar. Ve siz çok geç kaldınız. Yani dinimizi bize anlatmadınız. Ve işte televizyon ekranlarına çıktı hocalarımız. O ona laf atıyor, bu buna taş atıyor. Bu buna hakaret ediyor, bu diğerine hakaret ediyor. Eşime kime hak vereceğim? Bir avam olarak. Benim kriterim ne olacak? Ve avama soruyorum. Yani niçin Firan Hoca? Ya bir sohbetlerde ağlıyor diyor. Onun kriteri o. Kim gözyaşı dökerse o doğruya daha yakın. Ya böyle bir kriter yok normal şartlarda. Ama sen bilemezsin ki. Vatandaş nereden bilecek hocam? Onun kriter olmadığını. Peki niçin o hoca? Adam diyor dünyayı satmış ki dünyada işi yok ki onun diyor. Adam bir, adına bir evi bile yok. Her şeyini feda etmiş diyor. Yani onu kendince takma boyutunu adam ölçü olarak almış. Haliyle dinin onun ağzından alacak. Oysa ki bu da bir kriter değildi. Öyle değil mi? Evet. Hülasa-i kelam, Türkiye, şu an Türkiye sınırları içinde konuşuyorum ben. Bir vatandaş diyor, bak Kur'an-ı Kerim'dir diyoruz. Oku anlarsın diyoruz. Başkasına gidiyor. Yok sen anlayamazsın onu. Onu filan şey anlar. Ya o böyle dedi. Ya onlar işte bilmem kimci. Onlar anlamazlar. Ya şunu anlayın hadis, olur mu içinde bir sürü uyduruk var. Hayır hayır uyduruk yok. Ya ne yapacak bu adam? Şimdi düşünün, ben Japon'um. İslam hakkında hiçbir bilgim yok. Ama kendimce kriterler üretmiş bir Japon'um. O modla dinleyin inşallah. Ve ben bir araştırma yapmak, doktora tezi için İzmir'e geldim. Ve diyorum ki, şöyle bir bakıyorum. Hem yaş itibariyle, giymiş, sakal, karşıma Taha Hoca çıkıyor. Yani kriter olarak. Belki kardeşimizin talebesidir Taha Hoca. Ben bunu bilemem. Ve ben sorarım. Taha Hocam derim. Hadis burada Sahih Buhari yazıyor. Feyzahçığım der sapasağlam bir kaynaktır der. Kaç hadis var? 6500, 6700 küsür tane hadis var. Tamam diyorum. Atlıyorum Ankara'ya gidiyorum. Başka bir isimle karşılaşıyorum. Ya bunu geç. Bir sürü isim uyduruk var. Ya ama Taha Hoca ne demedi? Kardeşim ben profesörüm. Profesör, evet. Bir markadır. Tamam diyeceğim, tam çıkacağım. Başka profesör diyor. Hayır öyle değil, o yanılıyor diyor. Ben de profesörüm diyor. Ve aynı okul mezunuyuz diyor. Kesinlikle adı üzerine Sahih-i Buhari diyor. Bunda zayıf uydurma yoktur diyor. Hocam ben şimdi hangi zayıf vereceğim? İkide prof aynı şeyi düşünmüyorsunuz. Yani yazı tura mı atacağım ben? Portakala soydum kimeden kes? Öyle mi yapacağım? Bu din hocam, başka şey değil, değil bu. Yani öyle bir şey ki, din şu, buna gölge düşüyor. Bunu anlayamazsın, buna uyduruklar var. Ben ne yapacağım? Tamam hocam. Ve ben kendimce, yani avam dilini şu an konuşuyorum, kendimce kriterler üretmek zorunda kalacağım. Ve az önceki kriterlere başvuracağım. Vallahi bak yemin ederim, bizim üst kattaki komşumuz eşime demiş, ya izliyorum televizyonda, biri öyle değil, biri öyle. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Bir doktorlara güvenmiyorum, bir hocalara güvenmiyorum diyor. Bir doktora gidiyor, atıyorum işte böbreğin gitmiş. Hayır böbreğin sapasağlam, dalağın gitmiş diyor. Misal veriyorum ben. Şimdi yani ister istemez, bu konuyu çok vurguluyorum ben, evrensel bir kriter belirlememiz gerekiyor. Yani İslam evrensel bir din midir hocam? Evet evrensel bir dindir. İslam marka mıdır? Evet markadır. Jelatin aynı olması gerekmiyor mu tabi hocam? O aynı olması gerekiyor. Ya bugün en basit sigaralar bile şey, kabına bakın, dünyanın her tarafı aynı renktir Marlboro. Aynı renk parlament, aynı renktir. Yani yazık kalite, Coca-Cola, Pepsi aynı renklerdir hocam. İster Arapça çevirin, çıkıyor, ben izledim Arap reklamda izledim ben. Pepsi diyor. Sonuçta Pepsi var hocam. Arapçası El Pepsi falan değil yani. Pepsi falan değil. Hakikaten oynamıyorlar. Neyse o. Neden? Marka. Neden? Çünkü Pepsi işittiği zaman akla direkt o gelecek. Gazozu ettiği zaman serinletecek bir şey akla gelecek. Bu adam ileri düşünerek hesap yapıyorlar. Fakat ben öyle bir din anlatmam gerekiyor ki, muhatabım dünyanın neresine giderse gitsin aynı sözleri işitecek. Şimdi ben muhatabıma şu an dersin sonuna kadar inşallah hiç isim vermemeye çalışacağım. Size sormayın lütfen. Öyle bir isim anlatıyorum. Mesela diyorum ki ya işte filan hocamız böyle dedi. Buradan bir gidiyor bir Kayseri'ye. Falan hocamız böyle dediği işitiyor. Filan hoca, bir sürü hocalar isim var hocam. Gerek yok bunlara. Yani siz bir insana dininizi anlatmak için illa da şeyh bilmem kim, kimin ismini, onun fetvasını vermek zorunda değilsiniz ki. Bakın ben şeyden bahsediyorum. Evrensellikten bahsediyorum. Ha, özele inersin. O artık iman etmiştir. Komşun olmuştur. Taleben olmuştur. Ha dersin gel filan hocanın kitabından okuyalım. Üç esası okuyalım. Tahrir akidesini okuyalım. İstediğin isimler oku, sorun değil. Ama piyasaya çıktığın zaman ne olursun? Marka isimlerle çıkın. Eğer mesela geçen bir yerde konferans olmuş. Geçen sene Niğde'de. Konu şeydi. Kur'an'la insan arasında şeytanın rolü. Bunu anlattım. Tabi bazı isimler verdim. Sonra geldim İstanbul'a. Bir kardeş de yapıyorum. Dernekte ders yapar mısın? Yaparım dedim. Neyse gittim. Ben tarikatmış o dernek. Şimdi ben biliyorum ki bazı isimler otomatikmen rahatsız edecek onları. Ben bir davetçiyim. Niçin o ismi kullanmak zorunda mıyım Tanrı Hocam? Değilim ben. Vallahi ben dinimi, bak yemin edeyim, bazı kesimi rahatsız eden, geniş bir kitlenin beğenisini kazanan hocalardan öğrenmedim. Belki bana nasihat eden onun talebesi olmuş olabilir. Ama dinimi illa da ondan alacaksın. Başka alternatif yok. Böyle bir din yoktur hocam. Yani hiçbir tarafta böyle bir din yok. Peki neden biz bölümü parçalandık? Niçin ben bir bölgeye gittiğim zaman ya filan vardı, bizden ayrıldı, işte bir dernek kurdu, 6 aydır görüşmüyoruz. Artık o filan hocayı çağırıyor. Siz niye çağırıyorsunuz? Niye çağırıyorum ki? Akidesi bozuyor. Yani o kadar çok işitiliyor ki böyle. Yani artık birileri tarafından kasıtlı mı full dernekler açasın dendi. Şimdi adam bakıyor beğenmedi, ben bir dernekle ben açacağım diyor. Gör bakalım kim daha hizmet ediyor. Yani böl parçala yutum var ya, en yani şey güzel formülden biri bu olsa gerek. Bol dernek bulun, kurun. Şimdi her çıkan dernek bir daha bölünmeye yol açacak. Peki niçin bölünmeler oluyor? Şimdi düşünün işte ben, işte Talha Hocam, Cemalettin abi, İşte cumadan oturmuşuz. Gayet iyi niyetliyiz. Dedik işte bir dernek kuralım. Hadi kurduk. Şimdi tanışıklıkla dernek kurma arasında geçen zaman diliminde bir konu vardır. O konu hiç konuşulmamıştır. Neyse o konuyla benle Talha Hoca tamamen zıtmışız, haberimiz yok. 3 sene bu konuda habersiz bir kardeşlik yapmışız. Gün geldi o konu meydana geldi. Abi bu Talha Hoca olsa ben yok. Olsa kesinlikle ben yok. E ne yapalım? Biz yine kardeşiz, ayrılalım. İnan ayrılık sebepleri bu yüzden. Oysa ki aramızda en iyisi filan hoca ve filan hoca. Ben sabredeyim. Ben bir sabretsem var ya parçalarım olmayacak. Ben sabretmediğimden dolayı önde alternatif de var. Dernek kurmak zor bir şey değil. Yani ciddi bir prosedür yok. Tamam, hemen bir de dernek kuralım. Şimdi dernek olduğu zaman derneğin ayrı bir psikolojisi var. O da şu. Markaya yatırım. Mesela diyelim ki ne dernek kuracağız? Şu an bir isim verelim.
Çağrı.
Yok hocam, onu markası yapmayalım. Mesela Feraiz Derneği. Tamam mı? Arkadaşlar deneyimiz adı Feraiz. Hemen ne yapalım? Site açalım. Feraiz Derneği. Marka Feraiz Derneği. Hoş geldiniz. Hep Feraiz'e yatırım. Ya o basit, durgun bir kelime olarak duruyordu. Onun için neyine yatırım yapacaksın? Bakın ben bir ildeydim. Bir kardeş çağırdı işte konferans. Tamam dedim, gittim. Şimdi dışarıda büyük bir levhası var. İçeri giriyorsun, duvarlarda levha var. Yine konferans salonu büyük bir levha. Bak aynı dert levhası. Yine bir saat yapmışlar, markalamışlar. Şey işte satıp derneğe yardım. Yine filan der, filan der. Neyse sohbet bitti. İşte millet dağıldı. Kardeşler oturuyoruz. İşte Fecda abi sen gezen bir insansın. İşte bir eksikliklerimiz varsa Allah için uyar falan. Dedim hazır mısınız? Hazırız dediler. Tabi aramız iyi yok kardeşlerle. Dedim bak şurada ne yazıyor? İşte biz insanlar çağırıyoruz büyük harfle. Dedim valla biz Allah'a çağırıyoruz. İslam'a çağırıyoruz. Bir defa 1-0 mağlup başladınız. Bu bir. İki, dışarıdan vatandaş geldiği zaman ya İslami bir koku alsın. Filan der, falan der, filan der, filan der. Ne bu ya? Der. Hiç gerek yok hocam bunlara. Ailesi sen bir ufak bir hatanla işte filan dere gitti böyle oldu. Yani o derin altında kim varsa hepsi maddi şey olmuş oluyor. Yani ne diyelim ona? Leke demeyelim de adı çıkmış oluyor diyelim. Yani bunlara hiç gerek yok hocam. Biz marka dinimiz olacak. Ama öyle bir dil yakalamamız lazım ki muhatabımızı anlattığımız zaman bir defa bozulmamış fıtratına çok uygun gelmesi gerekiyor. Evet bu çok mantıklı şeyler söylüyor. Demesi gerekiyor. Şimdi kardeşler bu konu neden önemli? Vallahi şunu Allah ve Resulü'nün dediği şekilde anlayan artı Allah rahmetiyle cennete giriyoruz. Ama bunu yani bununla arasındaki engellere takılan uyarılara rağmen dinlemeyen Allah alem ben bilmiyorum ben tekfirci değilim. Allah onu affetsin derim ben. Yani böyle bir konu konuşuyor. Bu sıradan o öyle düşünüyor ben de böyle düşünüyorum. Böyle bir konu değil mi? Yani kişinin ne tutup ya cennetin kapısına getiren konu ya cehennemin kapısına getiren konu. Böyle bir konu. Yani acilen biz bu evrensel kriteri yakalamamız gerekiyor. Eğer bunu yakalarsak dünyanın her tarafında vallahi azma çıkacak olan söz anında iş yapar. Çünkü dinimiz gerçekten evrensel dil kullanıyor. Bir örnek vereyim size. Mesela Resulü Aleyhisselam der ki şimdi düşünün diyelim siz Moskova'dan geldiniz, siz Sibirya'dan geldiniz, siz kutuplardan, şuradan buradan geldiniz, değişik ülkelerden geldiniz diyelim. Ama aynı lisanı kullanıyoruz dil olarak. Ben diyorum ki ben şu an size dinimden bir parça anlatacağım diyorum. Yani evrensel olduğunu ispat etmek için. Diyorum ki şu Kur'an'ı en iyi anlayan, şunu en iyi anlayan ve Allah-u Teala'nın muradını en iyi bilen, çünkü Allah-u Teala iletişim halinde o, Resulü Aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi ki, diyorum, müminin misali, yani bizlerin misali, şimdi bir kelime onu çıkaracağım, öyle konuşacağım. Evrensellik nasıl bozulduğunu göreceksiniz. Kelime çıkardım şu an. Müminin misali arıya benzer. Nokta. Aklınıza ne gelir? Bal arısı mı? Eşek arısı mı? Yani mümin bazen bal verir, bazen zarar verir. Böyle bir şey mi? Yani bir sürü akla şey geldi. O arı ki bal yapar. 50 tane soru geldi, şimdi soru geri gitti. Yordu mu zihniyetinizi? Zihninizi yordu değil mi hocam? Bakın, arı yetiştirmemiş olan peygamber diyor ki aleyhisselam. müminin misali bal yapan arıya benzer diyor. Bak zihin yorulmadı. Yani nokta koyduk diyelim. Diyelim sadece bu kadar. Yani nereden alırsa alsın arı önemli değil. Yeter ki bal versin. Nereden çalıyorsun? Faiz mi yiyorsun? Ne yaparsan yap. Yeter ki hayır iş işte. Böyle de ben anlarım değil mi? O arı ki diyor. Temizinden alır, temizinden bırakır diyor. Film bitiyor. Şimdi akla soru geldi mi? Gelmedi. Ya tamam da burası eksik kaldı. Dediğim yer oldu mu? Olmadı. Pek evrensellik bunun neresinde? Şimdi bal yapan arıya benzer. Bir böcek cinsini kullanıyor şurasına. Mümini onunla benzetti. Şimdi o böcek cinsini çıkaralım. Aramızda bir böcek üretmeye çalışalım. Ya da bulmaya çalışalım. O böceği oraya koyalım. Onu hadisi bir baştan alalım. Bakalım aynı evrensellik yakalanacak mı? Hadi bir böcek cinsi bulalım ama. Mümin misal neye benzesin hocam? Karınca desen eziyet veriyor. Yani sadece biriktir. Kapitalist diyenler de var sürekli. Topla koyarsın. Depola böyle. Yok bu iyi bir şey değil yani. Mümin ona benzemez. Sadece çalışkanlık vardır o kadar. Ama onun dışında pek fayda yapmıyor yani. Yemeklere gidiyor. Hanımlar rahatsız yani. Neye benzesin hocam? Sürekli zarar verir. Mümin zarar vermeyecek. Öyle bir böcek cinsi bulacağız ki. İki şey olacak hocam. Bir, dünyanın her tarafında olacak. Çünkü evrensel bir dil kullanıyor bu dil. Yani Moskova'da anlayacak bunu. Arı tam anlayamaz. Ya böyle bir böcek cinsi var. Şey, Arap bölgesinde. Yani bu din oranın dini. Orayla ilgileniyoruz. Öyle değil mi hocam? Hocam bu din evrensel ve evrensel dil kullanıyor. Dünyanın her tarafında bu din rahat anlaşılacak. Peki kim zorlaştırıyor? Biz zorlaştırıyoruz. Çünkü aynı markayı kullanmıyor. Niçin Türkiye batılı gelmiyor? Yani burada bir Amerikalı iş duydunuz mu? Geldi dinini öğrendi, akrabalar geldi, burada okul kurdu. Yok. Ama Mısır'a bir gidiyorum. Tam Tayland'a, Kayseri'den kaç kilometre ileride. Vallahi anlatıyorlar. Burada bir aile var diyor. Amerika'dan geliyor. Burada hafızını yapmış hocam. Sonra gidiyor da komşularını gönderiyor. Sürekli gitgeller yapıyorlar. 74 yaşında İskenderli Amerikalı bir hocanın dersindeyken gördüm ben. Niçin orayı tercih ediyorlar, Türkiye'yi tercih etmiyorlar? Çünkü orada tek dil görüyorlar onlar. Allah dedi ki, Resulullah sahabedeki sahabe böyle dedi. O nereye gitse aynı dil. Tam evrensel bir Yemen'e gidiyor aynı, Suriye'ye gidiyor aynı. E kardeşler niçin biz iyi bir ev sahipliği yapamadık din adına? Hocam uçak bir Fatih'e insin, misal veriyorum ben. Yani bir tarikatla tanışsın. Ne diyecek? Şunu sen asla anlayamazsın. Şeyh anlayacak. Eşek de anlatmıyor bunu. Ben dinledim. YouTube'a bakıyorum hocam. Hiç anlatmıyor bunları. Otururlar böyle hocam. Yani cübbelidirler, sakallıdırlar, yaşlıdırlar. Evet. Ya o yaşta Obama sakal bıraksın ya da bir batılı Clinton sakal bıraksın. Bir şey şarkı. O da nur yüz var deriz hocam. Yani her çarpıda böyle suratı aşırı böyle domuz cinsinden değil ki. Yani o da iki ay sakal bıraksın. Kesinlikle benzer. Ayırt edemeyebilirsin sen. Burada zaten kafir de yazmıyor. Ama orada ben bir tefsirle yaparken görmedim bunları. Yani şu hadisi böyle anlamamız lazım diye görmedim ben bunları. Oraya bir gittiği zaman ya farklı bir bilgi almış olacak. O bilgiyle bana gelsin %98'i yanlış diyeceğim ben. Ya nereden bileyim sen dedin doğru diyecek. Haklı çıkacak. Peki biz ne yapacağız? Şu an onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Kur'an ve sünnet arasına şu vatandaş Nuri, bu da Kur'an ve sünnet arasına birçok engeller girdi. Mesela bir spor engeli girdi. Adam kafasına cumartesi, pazar oynayacak maçlar var. Çünkü onunla besleniyor, onunla rahat ediyor. Varım yoğun spor diyor. Çünkü o beni mutlu ediyor diyor. Oysa ki Allah'ı anmak onu mutlu edecekti. Oysa ki bu din onu mutlu edecekti. Ama neden din onu mutlu etmedi? Dinin suçu yok. Buradan güzel akıyor ama yatağını değiştirmişler hocam. Bize bir şey nedir hocam? O yatağı düzeltmek. Yani spordan değil, gel sen şuradan al. Burası sen daha huzur edecek. Ama biz adres gösteremedik. Daha sonra işte geçim derdi. Adam şeyi düşünüyor, gelecek olan faturaları düşünüyor.